Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız Erkam Radyo'da. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili kitap dostlarını, kıymetli dostlarımızı muhabbetle selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz efendim. Sizler için yine güzel, birbirinden güzel kitapları hazırladık ve inşallah programın akışı içerisinde değerli dostlarımıza, sizlere bu kitapları aktarmaya çalışacağız. Efendim, öncelikle güzel bir çalışmayla başlayalım. Nihat Sami Banarlı'nın yıllar önce çıkan ve Kubbe Altı Neşriyat'tan, Kubbe Altı Yayınları'ndan da çıkmaya devam eden, Türkçemizi, dilimizi yakından ilgilendiren önemli bir çalışma, Türkçenin Sırları ismiyle yayınlanmış bir eserden bahsederek inşallah dilimize, Türkçemize biraz daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum değerli dostlar, programımızın bu ilk dakikalarında. Tabii kitabın muhtevasına ve anlatımına geçmeden önce şunları da ifade etmek lazım ki her geçen gün dilimizi koruma noktasında biraz daha hassasiyet içerisinde olmamız gerektiğinin farkındayız diye düşünüyorum. Zira küresel iletişim ağlarının, sosyal medyanın ve gençlerimizin, insanımızın daha fazla bilgiye, hatta gereksiz bilgiye ulaştığı bir dönemde dilimizi ve dilimizin rengini, hassasiyetini, güzelliğini kaybetme noktasında böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzda zikretmek lazım. Efendim, Cemil Meriç merhum öyle söyler, kamus namustur diye bir güzel sözü vardır. Kamus namustur diye. Dili korumak adeta insanın iffetini, namusunu ve kutsallarını korumak kadar ehemmiyetli bir durumdur. Dilini kaybeden dinini de kaybeder diyor başka bir yazar. Dolayısıyla her millet kendi ana dilini koruma noktasında bir hassasiyet ve bir farkındalık içerisinde olması gerekiyor. Elbette ki diller, değerli dostlarımız, aslında baktığımızda Kur'an-ı Kerim'i referans alarak devam edecek olursak, Cenab-ı Hak biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de, kitabımızda buyurduğu üzere biz insanları kabilelere, efendim gruplara ayırdık ki birbirleriyle tanışsınlar, konuşsunlar, birbirlerini bilsinler diye bu mealde bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla insanların farklılığı kadar, insanların ırklarının farklılığı kadar, renklerinin farklılığı kadar, dillerinin de farklı olması Yüce Rabbimizin bir mucizesidir bir taraftan. Baktığımızda bugün dünyada çok farklı diller, irili ufaklı, yani konuşanı az veya fazla olan birçok dilden bahsedebiliriz. Gerçekten Hazreti Adem'den bugününe, günümüze kadar gelen insan neslinin farklı dillerde konuşuyor olması, hatta arada ülkelerin sınırlarının olduğunu düşündüğümüzde bu taraftaki insanların başka bir dil konuşuyor olması, sınırın öbür tarafındaki insanların farklı bir dil konuşuyor olması gerçekten bir mucizedir diye inanıyoruz Cenab-ı Hakk'ın, değerli dostlar, sevgili dinleyenlerimiz. Onun için her dil kıymetlidir elbette ve her dil Rabbimizin insanlığa vermiş olduğu bir ikramdır. Böyle düşünmek lazım. Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Türkçe, Kürtçe, her ne kadar dil varsa bugün duyduğumuz veya duymadığımız dünyanın farklı coğrafyalarında, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya, farklı kıtalara kadar efendim insanların konuştuğu ne kadar farklı dil varsa aslında insanlık ailesi o kadar zengin, o kadar renkli, o kadar efendim kültürel anlamda zengin demektir diye düşünmek gerekiyor. Tabii ülkemizde belli bir dönem mesela bazı grupların, öyle diyelim, dillerini konuşmaları yasaklanmış ve ana dilde konuşma, ana dilde eğitim tartışmaları her zaman yıllarca ülkemizde devam etmiş. Aslında bunların hiçbirine gerek yok. Herkes kendi dilini konuşabilme. Tabii ki devletin, ülkenin bir resmi dili olması gerekli. Devlet o resmi dili benimsemekle beraber diğer dilleri de aynı şekilde onların da varlığını sürdürebilecek, varlığını koruyabilecek programlar, planlar, çalışmalar yapması gerekir. Efendim, Nihat Sami Banarlı'nın kitaplarından bir tanesi, az önce programımızın açılışında zikrettiğimiz üzere, Türkçenin Sırları. Evet, bu kitap 58. baskısını yapmış. Şubat 2020 yılında 58. baskısını yapmış. 2025'e kadar bu baskı sayısı daha da artmıştır diye düşünüyoruz. İlk baskısı 1971 yılında olduğuna göre demek ki binlerce baskı yapmış ve ona göre de insana ulaşmış. Türkçenin Sırları'nı erken yıllarda da okumuş olabiliriz belki dinleyenlerimizin arasında. Erken okumanın faydaları olduğu gibi bir takım mahzurları da olabilir. Kitabı heyecanla kabullenirken muhtevaya tam nüfuz edecek birikime sahip olmama gibi bir ihtimal de söz konusu. Yani erken yıllarda okumak bu kitabı belki sonraki yıllara okumaya nazaran biraz daha dezavantajlı olabilir. Türkçenin Sırları, öz Türkçe hurafelerinin üzerinden atlayarak gerçek Türkçe zevkine varmamıza yaramışsa, o zaman demek ki bu kitabın başarısından, bu kitabın yazarının başarısından da bahsetmek gerekiyor değerli dinleyenlerimiz. Evet değerli dostlar, Türkçenin Sırları, Türkçe hassasiyeti olan bir edebiyat hocasının dilinin esrarına vakıf olma macerasının mahsulüdür. Bu vukufiyet öyle bir zamanda ve öyle bir şahsiyetin gölgesinde kazanılır ki eşsizdir, benzersizdir. Yazar öğretmenliğinin ilk günlerinde öğrencilerine edebiyat yerine sav erdem diyecek kadar dil konusunda fena halde tasfiyeci olduğunu açıklar, itiraf eder daha doğrusu. Türkçe ve edebiyat öğretmeniysen dili istediğin gibi tasarruf edebilirsin gibi bir yanlışa da düştüğünü ifade eder. Evet, bu Nihat Sami Banarlı efendim Türk edebiyatının en müstesna simalarından birinden, Yahya Kemal'den Türkçenin Sırları'nı talime mazhar olmuş bir insan. Nihat Sami Banarlı'nın bu kitabını okurken Yahya Kemal'i de okuduğunuzu hatırdan çıkarmamalısınız. Türkçenin Sırları isimli kitabı. Onun ulaştığı dil zevki, güçlü edebiyat ve estetik kavrayışı bu kitabın özünü teşkil eder. Dilcilerin kitaplarında geçmeyen gerçek dil bahisleri efendim bu kitapta kendine yer bulmuştur. Dilciler kuru tekniğe saplanmışlardır. 1930'lu yıllarda kurgulanan kurallara sıkı sıkıya sarılarak Türkçe hakkında ahkam keserler. Büyük ses uyumu, küçük ses uyumu, sessiz sertleşmesi vesaire. Bu onları sentetik bir Türkçeye götürür. Türkçenin yüzlerce yıllık ses birikimi, musikisi inkar edilince kuru, takır tukur ifadesiz bir dil ortaya çıkmıştır. Böylece zamane dilcileri kendilerini bir kuru ve ifadesiz dile uydurma kelimelerle hizmet imkanı bulmuşlardır. Efendim, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Güneş Dil Teorisi adı altında Türkçe üzerinde bir takım ameliyatlar, bir takım operasyonlar gerçekleştirilmiştir. O yüzden bugün belki toplumumuzda da kullanılan uydurma kelimelerin temeli oraya kadar uzanmaktadır. Halbuki bizim Türkçemizin gerçek manada Türkçemizi kullandığımızda çok musikisi olan, efendim bir estetiği olan, bir derinliği olan bir dil olduğunu göreceğiz. Evet, dil zevki kaybedilince, zevksizlik esas olunca piyasa her dilcinin uydurmaktan imtina etmediği bir sürü selli, sallı efendim dil kelimelerine muhatap olmuştur toplumumuz. Dilcilere Orhun yazıtlarının cümlesiyle hitap etmek gerek. Titreyin, ve kendinize dönün. Bu dönüş için yapılacak ilk iş sevgili dinleyenlerimiz Nihat Sami Banarlı'yı okumaktır. Öncelikle de Türkçenin sırlarını okumaktır. Bu kitapta Yahya Kemal'in vehminin 1930'ların güya dilci kalabalığının ilmini pert ettiğini göreceksiniz. Evet, Banarlı'yı okumamış, Yahya Kemal tedris etmemiş, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı sevmemiş biri eğer üniversitenin Türk dili bölümünde kendine yer bulabiliyorsa, o zaman dilimizin gerçek anlamda bir tehlike altında olduğunu zikretmek gerekir. Hikaye meşhurdur. Bir nahivci yani gramerci bir gün bir gemiye biner. Denizde yol alırken kaptana şunu sorar. Kaptan der, gramer bilir misin? Kaptan, hayır bilmem der. Gramerci, bütün hazmedilmemiş bilgilerin saliklerinden görülen bir gururla kasılarak meş'um hükmü bastırır. Öyleyse ömrünün yarısı ziyan oldu. Derken denizde fırtına kopar, sular bir anda karışır, gemi dalgalar üzerinde fındık kabuğu gibi sallanıp çatırdamaya başlar. Bu sefer de gemici gramerciye sorar. Efendi der, yüzmeyi bilir misin? Adam dehşet içinde hayır bilmem deyince gemici mukadder hükmünü söylemek zorunda kalır. Öyleyse bütün ömrün ziyan oldu. Bu yalnız bizde değil, başka yerlerde de biraz böyledir. İhtisaslarının zevkine varamamış, sırrına erememiş bazı matematikçiler gibi bazı dil bilgisi uğraşıcıları da mevzularını kuru, tatsız, somurtkan durumlara sokarlar. Mesleklerini her türlü estetikten mahrum, çirkin hallere götürürler. Problemlerini güya kendilerinden başkalarının çözemeyeceği sahte güçlükler içinde çok abuz gösterirler. Mesela Türkçe'de büyük ses uyumu dedikleri kaide bir ses bahsine ait olduğu halde böylelerinin elinde kemikleşip kalmıştır. Aslında Türkiye Türkçesi eski Türkçe'de mevcut bir monoton kaideyi Türkçe ve Türkçeleşmiş nice sözde kırıp parçalamıştır. Türkçe ana kelimesini anne, yalavı alev, almayı elma, efendim alayı ela, yınançı inanç, selciki selçuk, maralı meral yapıp daha böyle nice sözü bambaşka güzelliğe ulaştırmıştır. Biz diyoruz ki aslında böyle bir ses anlayışı daha Orta Asya Türkçesinde de vardır. Eski Türkler dillerinin hatırı sayılır sertliği içinde böyle sesleri bilhassa birleşik kelimelerde kullanmaya başlamışlardı. Mesela Türkçe'ye Soğutça'dan kent sözü de girmişti. Sözün kent telaffuzu da. Fakat Türkler bu sözleri Semerkant veya Taşkent şeklinde değil, aksine Semerkant ve Taşkent sesiyle söylemeyi daha güzel buluyorlardı. Evet, sevgili dostlar, Türkçemizin farklı lehçeleri, farklı ifade tarzlarının olması da ayrı bir zenginliktir. Bugün baktığımızda Türkiye Türkçesinin ayrı bir efendim musikisi vardır. Bir ifade tarzı vardır. Efendim diyelim bir Azerbaycan Türkçesinin farklı bir tınısı, farklı bir ifade tarzı vardır. Ama her birisi kendi içinde güzeldir. Yeter ki temelsiz ve asılsız bir uydurma olmasın. Ülkemizde bu uydurma meselesi, Türkçe'de kelimelerde uydurma meselesi bir dönem yaşanmış. Ama sevindirici bir tarafı da şudur ki, dil içerisinde tutmamış ve dilde bir yer bulamamış. Ama tabii ki yıllar içerisinde toplumun farklı kültürlere açık olması neticesinde dilimizde bozulma, dilimizde farklılaşma ve aslında dilimizde olmayan kelimelerin dilimizde kullanılıyor olması da zaman içerisinde gördüğümüz bir hakikattir. Buna da dikkatlerimizi çekmek lazım. Ne yapmak lazım değerli dostlar? Kısaca bu kitabı sizlere tavsiye ederken aynı zamanda şöyle bir efendim bir ufuk da gösterelim. Mutlaka dili doğru kullanan, efendim Türkçeyi en güzel şekilde kullanan edebiyatçıların kitaplarını mutlaka okumak ve kelimelerin aslının nasıl olduğunu, nasıl kullanıldığını kitabi bir şekilde öğrenmeye gayret göstermek lazım. İnternet ortamlarında, sanal medya ortamlarında konuşulan dilin aslında bizim gerçek anlamda dilimiz olmadığını, orada kullanılan kelimelerin gerçek anlamda ifadeyi tam yapmadığının da farkında olmak lazım. Hem kendimizi, hem toplumumuzu, hem öğrencilerimizi, hem çocuklarımızı dilin efendim bozulması noktasında yanlış öğrenmeniz hususunda bunlardan kaçındırmak noktasında yardımcı olmak gerekir diye düşünüyorum. Nihat Sami Banarlı'nın sevgili dostlar, Kubbe Altı Yayınlarından çıkan ve çok eski bir kitap olan ve devam eden, yayınlanmasına da devam eden bu güzel çalışmayı sizlere tavsiye ettiğimizi de zikredelim efendim. Şimdi kısa bir araya gidelim. Kitap Dünyası programında ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir eser arasından sonra radyolarını yeni açan sevgili kitap dostlarını, değerli dostlarımızı tekrar muhabbetle selamlayarak bir başka kitaba devam ediyoruz efendim. Sevgili dostlar, yakın zamanda vefat eden çok önemli bir kültür insanının yine yıllar önce yazdığı ve bugün dahi tazeliğini koruyan, belki bundan yıllar sonra da aynı şekilde okunan, tazeliğini koruyan bir konuya dikkat çektiği bir kitabıyla devam etmek istiyorum. Mehmet Doğan'ın Batılılaşma İhaneti kitabı, değerli dostlar. Onlarca baskısını yapmış, 40. 45. baskısını yapmış bir kitap. Bu kitap bizim de liseli yıllarda okuduğumuz ve bu topraklarda yaşayan bir insan olarak batılılaşma ihanetinin serüvenini anlattığı kitabın ne kadar ehemmiyetli olduğunu tekrar hatırlatma anlamında bu kitabı programımızın bu dakikalarında sizlere ulaştırmak istiyorum efendim. Yazar, fikir adamı, mütefekkir, Türkiye Yazarlar Birliği kurucu ve şeref başkanı merhum Mehmet Doğan'ın yakın tarihe yönelik bir meydan okuma olarak bilinen eseri Batılılaşma İhaneti 39. baskısına ulaştı. Batılılaşmayı doğru değerlendirip doğru yorumlamak isteyenlerin başucu kitabı haline gelen ilk baskısı Ekim 1975 yılında yapılan Batılılaşma İhaneti aradan geçen bu kadar yılda gençler başta olmak üzere okurların bu topraklara ait olmayan ideolojileri, olayları, bu olayların müsebbiplerini, düşünce dünyalarını ve halktan kopuk aydınlarını tanımalarına yardımcı oldu, vesile oldu. Evet, Batılılaşma İhaneti kitabının böyle bir tarafı oldu. Yani okuyan bu toprağın her bir evladının tarafının neresi olduğunu, hangi tarafta ve hangi konumda durması gerektiğini ideolojik bağlamda bize bunu öğretti bu kitap. Mehmet Doğan'ın, rahmetli Mehmet Doğan'ın Batılılaşma İhaneti. Eğer bu kitabı sevgili dostlar okumamış iseniz şayet mutlaka mutlaka edinip bu kitabı mutlaka okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Doğrusu edebi mahfillerde üzerinde konuşulan, hakkında en çok tahlil, değerlendirme yazıları yazılan ve Türkiye'nin toplumsal, siyasal, kültürel meseleleri üzerine kafa yoranların kaynak gösterdikleri eserin efendim 39. baskısı Yazar Yayınları arasından tekrar çıktı. Batılılaşma İhaneti'nin ön sözünde kitabın yazılma gerekçesine dair ifadelerin bir bölümünü aynıyla size aktarıyoruz sevgili dostlar. Merhum Mehmet Doğan'ın ifadelerinden bu kitabı neden yazdığını bize ifade ediyor. Batılı sömürgeciler devletimize güç veren ne kadar müessese varsa hepsini yok etmeye azimliydi. İktisadımız, kültür ve eğitim kurumlarımız yıkılmış, yerine emperyalistlerin çıkarlarına hizmet eden müesseseler kurulmaya başlanmıştı. Batılı emperyalistler bu yöndeki açık ve gizli çabalarına yüzyıllar boyu devam ettiler. Önlerinde en önemli engel olarak devletimizin İslam topluluklarıyla bağlarını koruyan müesseseler vardı. Gerçekten 20. yüzyıl başlarında İslam halifesinin adı İslam topluluklarının camilerinde okunuyordu. Hicaz demiryolu bütün dünya Müslümanlarının iştirakiyle inşa edilirken Osmanlı'nın girdiği bütün savaşlar İslam topluluklarında yankı buluyor. Mesela Edirne Bulgarların elinden geri alındığında dünyanın her tarafındaki Müslümanların kutlama telgrafları başkent İstanbul'a akıyordu. Ne zaman? Daha 100 yılın başında. İslam alemi hürriyet uğruna baş kaldırmak için hilafet müessesesinin meydana getirdiği manevi birliğe umutla bağlanıyordu. Öyleyse bütün İslami hareketler ve halifelik emperyalizmin gözünde yok edilmesi gereken şeylerdi. Evet, Mehmet Doğan niçin yazdığını bu kitabı anlatırken bize aslında bir 100 yıl öncesine dair hakikat olarak karşımızda duran bir fotoğrafı da önümüze koyuyor. Ve emperyalizm bir gün bunu da gerçekleştirecekti 1924 yılında. Oysa emperyalizmin ağababası İngiltere bugün bile bütün fonksiyonlarından soymasına rağmen eski sömürgelerle bağlantı sağladığı için krallık müessesesini korumaya devam ediyor. Evet, bu topraklarda halifeliği kaldıran zihniyet kendi topraklarında krallık efendim kurumunu korumaya devam ediyor ve bugün de devam ediyor. Artık bir takım tabuları bir tarafa atıp hiçbir baskıdan yılmadan doğruları kesin olarak ortaya koymanın zamanı gelmiştir diyor Mehmet Doğan. Bu kitabı 1975 yılında yazıyor. Yani bundan 50 sene önce. Yarım asırlık bir geçmişe bakan Cumhuriyet devri nesilleri sloganlar ve vecizelerle doldurulmuş kafalarını ağır ağır yeni bir milli oluşumun tan ağartılarına doğru kaldırıyorlar. Zamanla yok edilen aydın direnme gücünün yeni belirtileri fark ediliyor. Halkımız artık mukavemetinde yalnız kalmadığını, bir aydınlar kitlesinin kendi davasının bayrağını taşımaya hazır olduğunu sevinçle hissediyor. Meselelere tarihimiz açısından bakan bu aydınlar, yarınki Türkiye'nin habercisi olmanın mesuliyet duygusu içindedir, diyor Mehmet Doğan. Sevgili dinleyenlerimiz, bize bu kitabı anlatırken, yarınki Türkiye'nin hareket adamları, ancak yakın tarihimize ait doğruları bilerek yanlış tekrardan kaçınabilirler. Yarınki Türkiye isimli bir kitap da var. Yanlış hatırlamıyorsam Nurettin Topçu'nun olması lazım. Evet, o kitabı da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Yarınki Türkiye'yi de Nurettin Topçu bundan yıllar önce yazmış ve o günden bugüne bir projeksiyon tutmuş. Elinizdeki kitapta Türkiye'nin 200 yıllık yanlış değişimi belgelere dayanılarak çeşitli boyutlarıyla ele alınmakta ve böylece yakın geçmişe ait doğruların bir nebze aydınlığa kavuşturulmasına çalışılmaktadır. 1970'ler Türkiye'sinde meydana çıkan hadiselerin fon teşkil ettiği yazılar geçmişe ve günümüze ait örneklerle desteklenmiştir. Efendim bu kitabın ön sözünde merhum Mehmet Doğan'ın kitabı yazma gerekçesini anlatırken bize sunmuş olduğu ifadeler. Mustafa Reşit Paşa'dan günümüze batılılaşma ihaneti ve Türkiye'de haberleşmenin yönü ve kitle haberleşmesi eserin giriş kısmını oluşturuyor sevgili dostlar. 5 bölümden oluşan batılılaşma ihanetinin konu başlıkları ise şöyle sıralanıyor. 1. bölüm temeldeki yabancılaşma, 2. bölüm aydın yabancılaşması, bürokrasi çağ dışıdır, 3. bölüm devrim yabancılaşması, 4. bölüm fikir yabancılaşması ve 5. bölüm şuur yabancılaşması. Bakınız sevgili dostlar, batılılaşma ihanetinin aslında aşamalarını da bize ifade etmiş oluyor. Bir defa Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ortadan kaldırılırken, halifelik ortadan kaldırılırken, bunlar tabii geniş geniş konuşulması ve tartışılması gereken konular ama her meseleyi kendi şartları içerisinde de değerlendirmek gerektiğini ifade ederek, ancak bu topraklarda bundan 100 sene önce, efendim 110 sene önce yapılan bir operasyonun nasıl aşamalandırıldığını ve nasıl bir operasyon yapıldığını da görmek gerekiyor. Bir defa bir temelde yabancılaşma ortaya konulmuş. Sonrasında o yıllarda bu ülkenin bu topraklarda yaşayan, tırnak içinde aydın olarak ortaya çıkan insanların kendi toplumuna yabancılaşması. Bugün de aynı durumları yaşıyoruz. Bugün bu toplumda yaşayıp da bu topluma yabancı olan sözde onlarca, yüzlerce efendim aydın var. Sözde aydınlar. Kendi toplumuna, kendi insanına, kendi kültürüne, kendi milli değerlerine yabancı, gözü başka, fikri başka yerlerde olan sözde aydınlar. Sonra bürokrasi çağ dışıdır diyor Mehmet Doğan bu ikinci bölümün devamında. Üçüncü bölümde devrim yabancılaşması. Cumhuriyet devrimlerinin yapılmasıyla birçok konuda yine aynı şekilde yabancılaşma yapıldı. Bu ülkenin insanına harf devrimi, kılık kıyafet devrimi, eğitim devrimi adı altında kendi köklerinden bu ülkenin insana koparılmaya çalışıldı. Evet, maalesef. Sonrasında ise dördüncü bölümde fikir yabancılaşması. O yıllarda gazetesiyle, yazısıyla, kitaplarıyla fikri bir yabancılaşma meydana geldi. Ve sonunda da şuur yabancılaşması. Artık yabancılaştırdığı insan kitleleri kendi köklerine, kendi geçmişine, medeniyetine yabancı bir insan haline getirildi. Kitabın sonunda Abdullah Çalışkan'ın batılılaşma ihaneti üzerine Mehmet Doğan ile bir konuşması, röportajı var. Yine Abdülvahap Akbaş'ın batılılaşma ihanetinden hareketle başlıklı bu eseri değerlendirdiği bir bölümde var. Mehmet Doğan'ın üniversite öğrenciliği yıllarında yazdığı ve çoğu hareket dergisinde yayınlanmış makalelerinden oluşan batılılaşma ihaneti, tabu yıkıcı, zihin dönüştürücü etkisi nedeniyle olsa gerek aradan geçen bunca zamana rağmen hala ehemmiyetini, tazeliğini, önemini koruyor diyebiliriz sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Mutlaka bu kitabı okumadıysanız şayet sevgili dostlar, değerli genç kardeşlerimiz, batılılaşma ihanetini bir zihinsel dönüşüm maksatlı ve programımızın bu kitabı tanıtırken de ifade ettiğim, kullandığım bir cümleyi tekrar ifade ediyorum. Nerede durduğumuzu, tarafımızın neresi olması gerektiğini ve durduğumuz tarafta da nasıl meselelere bakmamız gerektiğini yeniden öğrenme ve anlama bakımından mutlaka okumanız gereken bir kitap olduğunu tekrar ifade edelim. Mehmet Doğan'ın batılılaşma ihanetini sevgili dinleyenlerimiz. Efendim programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere iki tane güzel ve temel kitabı, eseri anlatmaya çalıştım dilimin döndüğünce sevgili dinleyenlerimiz. Birincisi dilimizin hassasiyetini ve dilimizi adeta bir namus gibi korumak gerektiği noktasında Türkçenin sırlarını Nihat Sami Banarlı'nın yazdığı bu klasik eseri anlattık. İkinci olarak da Mehmet Doğan'ın Batılılaşma İhaneti kitabı bizim yakın dönemdeki düşünce dünyamızın, tefekkür dünyamızın temel taşı olan kitaplardan bir tanesidir bu. Bu kitabı sizlere anlattık. Umarım okumanıza vesile oluruz efendim. Önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte Erkam Radyo'da buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız efendim.